Teknoseyir sunar. Haftalık gündem değerlendirmesi.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcast'ine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Bülent Pekcan var. Nasılsın Mehmet abi?
Merhabalar Murat. Senin sormalı.
Evet, ben de iyiyim. 7-12 Nisan'ı konuşuyoruz.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz, Facebook, Twitter adresimiz yine bizim adımızda Teknoseyir. Oradan bizi takip etsinler. Bir sonraki haftanın bazen inceleme konularını oradan fotoğraf halinde paylaşıyoruz.
Mono'nun en özel fotoğrafları Facebook'ta yayınlanıyor.
Evet.
Mesela az önce 10 bin liralık monitörün üzerinde çayda çıra oynuyordu. Neyse ki müdahale ettik
evet.
Zamanında.
Geçen haftadan başlayalım hızlıca. Micro USB bağlantılı USB bellekleri toplu inceledik.
Evet, 4 markayı inceledik.
Evet, birçok kişinin haberi yokmuş öyle bir şey olduğundan, iyi oldu o yüzden.
İyi oldu çünkü hayatı kolaylaştıran bir özellik. Kullanışlı ürünler. Şimdi biz elimize geçen 4 markayı inceledik ama başka markalar da var. Bu artık her markadan gelecek. Hatta ben herhalde videoda göstermiştim. Artık bunun markasız
non-name
promosyon malzemesi bile var. Bu her yerde karşımıza çıkacak, iyi de olacak. Çünkü hayatı kolaylaştırıyor kesinlikle.
Evet.
Ha, ne isteriz? Ya USB 3 olsun.
Evet, evet.
USB 3 olanların da birazcık hızı USB 3'e yakışır olsun.
Evet, telefonlarda da başlasın.
Evet, şimdilik Samsung'da USB 3 ben başka markada görmedim. Note 3'te gördüm. S5'te de şimdi USB 3 var zannedersem. Onlar da artık bağlantılarını USB 3'e geçirsin tabii ki. Belleklerde lütfen 80 MB okuma güzel ama 10 MB yazma
komik.
2014 yılına yakışmıyor. Hele bir de USB 3 ise yakışmıyor. Fakat ürünler güzel. Bu getirdikleri yeni teknolojik yenilik için, tasarım yeniliği için bir bedel de istemiyorlar. Fiyatları standart bir markalı USB belleğin çok üzerinde değil. Hani son zamanlarda yüzümüzü güldüren bir yenilik oldu bu. Micro USB uçlu USB bellekler.
Evet. Sonra U2 N60'a geçtik. Yeni bir marka. Evet.
700 lira civarına gittikçe kalabalıklaşan 700 lira civarına giren yeni bir dual sim telefon markası. Burada hani şey karıştırılmış. U2 Türkiye dağıtıcısı Turanlı Elektronik. U2 Turanlı Elektronik'in markası değil. Şimdi mesela Dark Akortek'in markası. General Mobile Netaş mı? Netpa mı? Telpa mı? Telpa'nın markası. U2 Godmay diye bir Çinli firmanın, Tayvanlı firmanın markası. Hani ha U2.com yok demişler. Doğru, yok. Olması lazım mı? Doğru.
Lazım.
Doğru. Murat işte 700 lira civarında birbirine çok benzeyen bir sürü telefon geliyor. Hı-hı. Zaten chipsetleri hepsinin MTK. Hemen hemen hepsinde zaten Yonga bile MTK'nın aynı Yongası. Teknik özellikler birbirine yakın.
Doğru.
Performansları da birebir aynı çıkıyor o yüzden aynı chipseti kullanınca. Bir marka daha girdi.
Evet. Sonra TP-Link'in kablosuz ağ istemcisini inceledik.
İnceledik. Wi-Fi'yi olmayan cihazlara Wi-Fi eklemiş.
Evet.
Eklemeye yarıyor. Bir arkadaş da şey demiş, ya benim televizyonumun Wi-Fi'yi kötü. Bu bir şey sağlar mı? Şimdi şöyle, hani ne kadar kötülüğüne bağlı.
Doğru.
Yani bir şey sağlayabilir ama ben bir incelemede de bunu söyledim. O kadar da bunun da iletişim gücü çok iyi değil. Dolayısıyla hani bir bunun televizyona göre avantajı ne? Televizyonun içinde Wi-Fi anteni nerede falan bilmiyorsun. Ama bunu işte televizyonun üstüne koyarsın, altına koyarsın, kenarına koyarsın hani uygun noktaya. O avantajı
tabii,
sağlıyor.
Tabii.
Fakat hani bundan da pek ölü diriltmesini beklemesinler. Onun yerine yine TP-Link'ten de inceledik. Menzil uzatıcı, range extender'lara baksınlar. Efektif olarak daha çok işe yarayabilir.
Evet. Sonra Rapo ürünlerini inceledik.
U2'dan sonra. Bu hafta hep enteresan yeni markalar.
Evet.
Bu da, Rapo. Bu da Türkiye'ye yeni giren bir çevre birimi
evet.
markası. Bu da hani bunun sitesi mitesi var. Ve o kadar fena da değil. Hani bu da çok anlaşılmadı. Ya ürünleri fena değil.
Evet.
Gördün. Önemli olan şu, senin videoda söylediğin şey. Hani kafadan her yeni gelen markanın önüne bir duvar, hele bir de daha önce duyulmamış edilmemiş bir şeyse duvar örülüyor. Kanlı canlı gördüklerinde, şimdi orada videoda yorumlara bakıyorsun, işte ya ucuz plastik falan demiş arkadaş ama hani videoda gördüğüyle nasıl onu ölçmüş belli değil. Bir görse aslında farklı düşünecek.
Evet.
Ya dedik ya, Rapo'nun yapması gereken ürünlerini showroomlara sokup insanların
tabii
dokunmasını sağlamak.
Bir de hani şu var, şimdi biz Logitech'ten burada G600 olsa onun bir de yazılım boyutu var. Bir sürü özellik atıyorsun, ediyorsun. Çok teferruat. Yani evet. bir Logitech'in oyun faresinden bir bölüm çıkar.
Tabii set point yazılımıyla evet. onun üzerine video çekersin.
Ama bu fareler gerçekten standart. Yani hiçbir şey yok.
Windows'un driver'ıyla
takıyorsun, çalışıyorsun.
Evet. Windows'un driver'ıyla çalışıyor. Öyle özel driver yok.
O yüzden
şey yok.
Biz toplu inceleme yaptık. Yani bizim orada tutup bir fareyi ayırıp ya da fareleri ayırıp incelememiz mümkün değildi. 5 dakika bile sürmez öyle olursa.
Tabii ki.
O yüzden hepsini bir araya kattık.
Zaten bir de Murat, incelediğimiz farelere bak. Ya $15 falan düzeyinde.
Öyle ucuz fareler.
Hani bunlar oyun faresi değil ki.
Değil değil.
Hani 1000 DPI demiş. 1000 DPI ne bunlara abi? Fazla bile.
Fazla bile.
Hani DPI seçimi koymuş. Normalde böyle farelerde olmuyor bile.
Tabii.
Bunlar genel kullanım için üretilmiş cihazlar.
Evet.
Fena değil. Dediğim gibi bence hani...
Metal olanları çok iyiydi abi. Onlar
evet.
Iyiydi.
Yani bunu bir görenler bizi daha iyi anlayacak.
Görenler görmeyenleri anlatsın diyelim abi.
Görenler bizi daha iyi anlayacak. Marka web sitesini falan da incelesinler. Görecekler, öyle uyduruk web
yok,
sitesi
yok.
Uyduruk firma şeyinde değil. Türkiye'ye yeni giren bir firma. Yer bulabilecek mi kendisine? Türkiye'de Microsoft, Logitech, çevre yani klavye mouse ikilisinde güçlü.
A4.
A4'te kendi ekolünü yaratmış durumda yıllardır.
Genius ne yapıyor bilmiyorum.
Bunların dışına çıktın mı ama şey başlıyor. Hani Genius bir var bir yok. Bunlardan uzaklaştın mı ama artık işte
evet.
No name'ler başlıyor. Hani no name diyelim biz evet. onlara. Bu işte bir farklılık getirecek mi? Şimdi geçmişte biliyorsun Logitech'in alt markası Laptek vardı. Bak artık yok.
Yok.
Tutunacağı da garanti değil.
Doğru.
Ama
göreceğiz.
Bilemiyoruz. Evet. Bilemiyoruz. Firmanın fiyat politikasına
evet.
ve yeni bir marka olmanın yabancılığını aşabilecek mi? Ona bağlı.
Evet, sonra Pebble'a geçtik. Akıllı saat incelememiz.
Evet.
Deniz Oktar sağ olsun yolladı. Güzel saat ama çok başlangıç. Hemen atlamamak lazım. Bu arada şey yazmışlar, sitesinden satın alınabiliyormuş. Türkiye'ye de gönderiyorlarmış dediler. Doğrudur herhalde. $25 mı neymiş kargo parası? Ama
75 doları toplamda geçer ama.
Geçtiğin içinde gümrüğe takılır, bir 120 daha ödersin. %20 daha ödersin. Onu da bilsinler. Bence
ama,
değmez.
Şimdi şöyle... vergiyi öderler, alırlar.
Alırlar. Bunlar
şimdi bir
yasak
de çünkü
yok.
Şey var, hani alamıyorsun ya bazen.
Yasaklıysa ürün alamıyorsun.
Ha, devlete bırakıyorsun. Ya da şey çıkartıyorlar işte, garip garip işler şey yapıyor. Bunu vergisini ödeyip saat diye alırlar.
Alırlar.
Hani tek olasılık şu, hani gümrükte muayene memuru açar da ya saat ama ne biçim saat, simsiyah.
Evet.
Bu yok üzerinde wireless yazıyor, bluetooth yazıyor falan derse.
Benim o söylediğin sebepten...
Derdini anlatmayacak.
Wi-Fi kartım takıldı abi. Üstünde SD kart olmasına rağmen Wi-Fi'yi değil görünce mi? Adam bu telefon mu demiş.
Heh işte. Orada tamamıyla işiniz şansa kalmış durumda.
Evet ama anlatıyorsun, alıyorsun sonuçta. Ama bence değmez bu kadar şeye girmeye. Daha bekleyin, daha bunlar geliyor. Daha gelişerek geliyor.
Ama şu andaki akıllı saatlerin hepsinden güzel.
Orası öyle. Stilini alacaksan stilini alacaksın ama o da çok pahalı abi. $100 fark istiyorlar.
Oo.
O tam saat çünkü.
Çokmuş.
Birazdan başka alternatifleri de konuşacağız.
Ya ben bunda şunu merak ediyorum. Spor, Pebble spor saati değil.
Değil.
Fitbit
değil.
Gibi değil.
Değil.
Spor yapacaksan bana bir arkadaşım Nike'ın Fuel'ını gösterdi. Bana hani en güzel şey o gibi geldi. Benim sporla aramda dağlar kadar fark var spor kavramıyla benim aramda ama bana en güzel o geldi.
Yani olabilir, olabilir.
Yani
zaten o fikirler biraz da oradan çıktı.
Değil mi? Şimdi biz bu hafta bizim gündemimiz hareketliydi. Türkiye Teknoloji Basını'nın gündemi hareketliydi. İki tane önemli toplantıya katıldık. Birisi HTC One'ın yenilenmişinin M8 diye tabir edilen yeni HTC One'ın Türkiye tanıtımı yapıldı. Gittik. Çok güzel bir telefon.
Çok.
Rakiplerine göre çok farklı bir durumda HTC. Çünkü ya. HTC birazcık teknoloji yarışında havlu atmış gözüküyor. HTC One'ın yenisinin eskisine göre yaptığı pek bir şey yok. O derinlik sensörü falan birazdan konuşacağız. Zaten hani ne kadar şeyi değiştiriyor tartışılır. Ne olmuş? Tasarım. Zaten güzel olan tasarım iyice gelişmiş. Mesela One'ın önü metaldir, arkası metaldir de yanları plastiktir. Burada full metal. Metalin kendisi hani lazerle kesilmiş edilmiş diyorlar. İşçiliği şeyi çok çok güzel. Çok çok gelişkin. Ekranla birleşmesi çok güzel. Ekranın kalitesi çok iyi ama One'ın da çok iyiydi. Full metal gövdesinden dolayı elinde tuttuğun zaman verdiği o tok his. Evet. Yani rigid deniyor yani sağlam, yekpare his çok güzel. Fakat bugün bir rakiplerini açtığında, bir Sony'nin Xperia Z2'sine baktığında, Z1'ine baktığında, Samsung'un işte S5'ine baktığında, S4'üne baktığında, hatta hani LG'nin artık Optimus'larına falan baktığında daha eski olmasına rağmen, bir sürü şey görürsün. Böyle teknolojik incik boncuk. İşte yok parmağını dokundurmadan algılama teknolojisi. Yok işte gözünü algılama teknolojisi okuyucunun. Şusudur, busudur. Şimdi HTC One'da hiçbir şey yok bu tür. Android arayüzünde de hiçbir şey yok. Hatta orada biraz Sense arayüzü 6'ya çıkmış. Gayet de şık ama hani yine aynı şekilde Samsung'u, Sony'si ne yapıyor? İşte mesela Asus'ta bile Windows var artık Android'de. Pencere içinde çalışan overlay dediğimiz üstte başka uygulamaların üzerine gelen uygulamalar falan. Bu tür incik boncuğun hiçbiri One'da yok. Bir Blink Feed var. Senin bağlı olduğun bütün sosyal ağlarından olan akışı tek bir ekranda dergi arayüzüyle gösteriyor. Değil mi? Bunun dışında...
Yok ama şöyle söyleyeyim. Bu incik boncuk olmaması mesela benim tercih sebebim. Ben istemiyorum zaten olmasını. Ama isteyen için de hani o özellik listesi bir anda kısa kalıyor.
İşte özellik listesi kısa kalıyor. Samsung'a bakıyorsun. Yok kalp, nabız ölçer, şu ölçer, bu ölçer.
Ama ne olursa olsun şimdi S5 ile One'ı yan yana koy. Fiyatını da unut. Ben gözü kapalı, saniye tereddütsüz One alırım.
Şimdi bedava veriyoruz deseler ben de One alırım.
Ama gerçeklere baktığımızda da One'ın bir 2500 liralık fiyatı var ortalıkta.
Şimdi bomba gibi orada salona da bomba gibi düştü. 2500 lira hem de 16 GB. Yani One ilk hep One ama ne yapalım böyle adını böyle koymuşlar. M7 kodlu ilk One bile hiç olmazsa 30 GB'tı. 16 GB 2500 lira. Bomba gibi düştü bu fiyat ya. Salona. Çok pahalı. Hatta orada da dendi Türkiye'deki herhalde hani bu Vertu falan gibi bilim kurgu şeyleri karıştırmıyorum. Ciddiye almıyorum onları. Normal telefonların arasında en pahalı telefon. Rakibine göre yani onlar 2500 lirayı açıkladıkları anda Samsung Türkiye ofisinde hani oley be demiştir birileri. Çünkü 2200 liraya adam evet. S5 kendi amiral gemisini hazırlıyor. Birazdan konuşacağız. Çok pahalı. HTC kendini geçen lansmandan önce geçen gündemde ne dedik? Yani bir işte Jaguar, bir Rolls-Royce konumuna getiriyor. Lüks. Çok kaliteli, işte en iyi işçilik, en güzel tasarım, metal gövde, muhteşem ekran falan ama pahalı.
Pahalı abi.
HTC kendini bu noktaya getiriyor. Ben toplantıda şunu da sordum. Yani sırf One'ın firması mı olacak HTC yoksa şey olacak mı? Yani daha ucuz bir şeyler de olacak mı? Olacak dediler. Ben 1000 lira altı diye sordum. Onlar 1500 altı olarak belirttiler. Başka modellerde gelecek bu sene içinde dediler. M7 kodlu şimdiki One devam edecek dediler gelmeye. Fakat 2500 lirayla rekabet etmeleri çok zorlaşıyor. Yani bunu sevenler işte hani One'a aşık olmuş da ben yine bunu alırım diyenler evet. Alacak. Başka da hani ne diyebilirim ki hani tasarımını yeni tasarımıyla çalacağı müşteriler olacaktır. Şimdi bir de altın rengi falan opsiyonu da var. Hep bize bu koyu gri, çok gri, çok koyu gri modelini gösterdiler sunumda ama altın rengi ve eski Van gibi gümüş, hani ilk çıkan sonra kırmızısı falan çıktı ama gümüş modeli de var. Hani onlarla belli bir satış tabii ki elde edecek.
Avrupa fiyatına bakıyorum da Amazon DE'den, Almanya'dan.
Evet.
Abi TL'ye çevirince yine 2000 lira çıkıyor. Yani Türkiye'deki bir de saçma sapan vergilendirmeleri düşünürsen yani Van genel olarak pahalı bir telefon.
Pahalı bir telefon. Yani HTC demek ki kendini böyle bir noktaya getiriyor arkadaş.
Evet.
Ben yani, hani lüks bir telefon olacağım.
Kesin ve kötü bir zamanda geliyor çünkü Türkiye'de biliyorsun taksit olayı kalktı. Onu bir dolambaçlı yoldan açtılar hediye çekiyle. Şimdi bir taslak var yasalaşacak. Onunla birlikte hediye çekine ile taksitlendirme olayı da kalkıyor çok yakın zamanda.
Evet.
Yani şeye kalacaksın, operatöre kalacaksın.
Evet, öyle bir durum var. Bakalım nasıl mücadele edecek, kendine nasıl bir yer bulacak. Her şeyi güzel telefonun yoksa.
Her şey güzel.
Her şeyi güzel fakat rakam, kapak çok güzel bir enteresan delikli delikli bir kapağı var. Böyle pin, dot matrix görüntü üretiyor falan hani o delikleri sayesinde. 150 lira.
Pahalı.
Zor. İşleri zor. İşte dediğim gibi rekabet etmesi zor. Rakibi Samsung Galaxy S5.
Gittik gördük.
Onun da tanıtımına gittik. Murat şimdi S5'teki en büyük bir kere fark şu. S3'ün S4'ün çok eleştirilen plastik, ince, gayet uyduruk hissi veren arka kapağı Nexus 2012 Nexus 7'nin arka kapağıyla değişmiş. O küçük delikli hani masemat mı derler eskiler nedir? Gözenekli dokuya sahip plastiğe, sahte deri şeyinde plastiğe geçilmiş çok iyi olmuş. O bütün o eleştiriler orada biter. Çok iyi olmuş. Teknik özellik ekranı yine AMOLED pırıl pırıl bir ekran ama bütün özelliklerine şeyine rağmen S5 iPhone'un iPhone 5'te yaşattığı, Apple'ın iPhone 5'te yaşattığı durumu yaşatıyor. Çıldırmıyorsun. Yani orada bir evrim devrim muhabbeti yapmıştık. Yine aynı şey. Çok bir böyle aman tanrım bu ne dedirten bir şey yok. Olan şeyler yazılım kaynaklı şeyler. Ve birazcık hani Türkiye lansmanına mı özel, dünya içinde geçerli mi bilmiyorum. Birazcık ben Samsung'un yaptığı sunumda rahatsız oldum.
Çok kötüydü abi.
Çünkü şunu yapıyorlar. Bakıyorsun diyor ki işte hani sonradan odaklama sadece bizde. Ya iki gün önce HTC'nin sunumundaydık ve onlar da aynı şeyi gösteriyordu. Ama bütün bunları gösterirken zaten benim telefonumda Nokia Refocus uygulaması yüklü. Onu zaten yapıyor.
Doğru.
Yani bunu bu kadar hani bir de uzman diyelim ya da işte profesyonelin gözüne baka baka sadece bizde ilk bizde demek biraz ayıp oluyor. Zahra ayrıca ne dediler yok işte SLR'a yakın ya, bunun fotoğrafları.
Yakın demedi. Farkı kapattık dedi ya.
Şimdi yani bu biraz insanın boğazına takılıyor bu laflar. Yutamıyorsun. Ne işte yeni özellik çocuk modu. Ya şu Windows Phone ilk çıktı. Windows Phone 8 çıktı. Ana sayfasında çocuk modu vardı. Yine rakip HTC One M7. İçini açıyorsun çocuk modu. Şimdi bunları yeni özellik diye tanıttığında şeye benzer bu durum. Apple nasıl panoramayı yeni özellik diye tanıttı, tepki geldi. Aynı hesap. Yani evet. Bunlar senin için yeni olabilir ama daha önce böyle bir şey yoktu, ben yaptım gibi konuşursan tepki gelir. Samsung'un da sunumu birazcık bunu hissettirdi. Ha aynı HTC'nin duyurduğu ekstra uzun pil modu. Son %10 kaldığında şu kadar uzatıyorum. Aynı şey, birebir aynı şey.
Evet.
Birebir aynı şey olmasının da nedeni şu Murat. Bunları çünkü HTC, Samsung falan geliştirmiyor. O teknolojiyi geliştiren büyük olasılıkla Qualcomm.
Öyle.
O yüzden onu yarın öbür gün işte YouTube kullandığında aynı şeyi YouTube'da da göreceksin. İşte Dark'ta da General Mobile'da da göreceksin. Onlar gerçi Qualcomm kullanmıyor bu söylediklerin hiçbiri ama kullanırsa orada da göreceksin. Yani işte Samsung'un lansmanı çok mutlu etmedi fakat fiyat olarak adamlar HTC'yi devre dışı bıraktılar gözüküyor. 2200 lira 16 GB'ı 2300 lira 32 GB versiyonu.
Ki Samsung'un ürünlerine bir nefret falan da yok yani. Yani biz beğenmiyoruz etmiyoruz. Millet çatır çatır alıyor.
İyi çünkü.
Evet.
İyi çünkü. USB 3 avantajı var ya. Demin konuştuğumuz falan. Ve tabii ki şu var. Samsung'un harcayacak parası daha çok.
Çok.
Rakibine göre. Hı hı. Bu durumda Samsung'un eli daha rahat.
Evet.
Eli daha rahat. Ha 2200 lira benim için hala bir telefon için çok fazla.
Çok abi çok.
Hani bu aynı zamanda laptopa dönüşebilse falan böyle Transformers gibi bir şey olsa tamam diyeceğim de. Telefona 2000 liranın üstü, 1500 liranın üstü bana
anlamsız
zor geliyor. Hı-hı. Ama satacak tabii ki. Evet. Gemi dolusu satacak.
Bu arada bu ürünlerin hani orada konuştuğumuz zaman bize gelişinde bir gecikme olmayacak gözüküyor. Geçen sefer öyle. HTC One gelmek bilmemişti. S4 hiç gelmedi. Özkan aldığı için inceleyebildik ama S5'i artık.
Evet, HTC One'ı izleyicimizden temin etmiştik. Cevdet Aksaç'tan.
Evet.
Şimdi diyalogumuz daha düzgün.
Evet.
İki firmayla da.
Biz geleceği söylemeden söylendi. Kendileri söylediler gelecek sizin.
Geleceği söylendi evet kendileri tarafından. Beklemedeyiz. Önümüzdeki hafta
belki gelir.
Yani incelemesi yetişmez tabii ama yok. Gelmesini bekliyoruz.
Evet.
Gelir gelmez de bütün gücümüzle çalışacağız üzerlerinde.
Evet.
Ve hızlı yayınlanacak.
Evet.
Çabuk yayınlanacak. Bu iki önemli lansman tanıtım böyleydi. Bir de biz katılamadık ama Red Hat Linux ünlü daha çok kurumsal artık hizmet veren Red Hat firması da Türkiye ofisini açtı. Artık onların da Türkiye'de bir kapısı var.
Evet.
Adresi var.
Bu haftanın haberi Levent abi Open SSL'deki güvenlik açığı haberiydi.
Evet.
Çünkü her şeyi yani internetin 3'te 2'sini kullandığı bir yazılım.
3 sunucudan ikisi bundan etkileniyor dediler.
Evet. Ve şöyle bir şey oldu. Bir anda mail almaya başladın kullandığın servislerden. Şifrenizi değiştirdin. İnsan bu kadar şifre değiştir haberi görürse panik olur.
Ya bunu gazetelerin, bu konu teknik bir konu.
Evet.
Gazetelerin bunu anlamayıp yaptıkları yalan yanlış haberler insanları paniğe sevk etti. Virüs.
En tehlikeli
virüs çıktı falan.
Bunu yapanlar Hürriyet
Gazetesi. Yayılıyor falan diye. İşte, şimdi mesele şu bir kere son kullanıcı olarak... Yani o son kullanıcı diye bir tabir vardır.
Evet.
Kullanıcı olarak sizin yapacağınız bir şey yok. Bunun çözümü antivirüs falan bunun çözümü değil.
Tabii.
Windows yaması falan yok bunun
yok.
İçin. O yüzden bir kere rahat olun. Hani rahat olmayın ama ilk etapta rahat olun. Hani yapabileceğiniz bir şey yok. Bilgisayarınıza yapabileceğiniz bir şey yok. Browser'ınıza yapabileceğiniz bir şey yok. Bu sunucuları ilgilendiriyor. OpenSSL iletişim protokolün diyelim. Şuna dayanıyor. Yani şifreyle senin istemcin bilgisayarında karşındaki sunucu şifrelemede anlaşıp iletişime başlıyorlar. Fakat iletişim boyunca arada sırada senin istemcin bilgisayarın sunucuya hani abi orada mısın düştün mü diye soruyor. Yani konuşmaya devam ediyor muyuz yoksa sen koptun mu diye soruyor. Sunucu da kopmadım buradayım diyor. Buna da işte heartbeat nabız diyorlar. Fakat işte araştırmacılar ya da işte hackerlar kim dersen şunu fark etmişler. Bu işte abi orada mısın düştün mü konuşuyor muyuz diye senin istemcin sorarken bu soru cümlesini öyle bir ayarlıyorsun ki karşındaki sunucu hem tamam kopmadık buradayım diyor hem de onunla birlikte hafızasında ne kadar bilgi varsa sana boca ediyor.
Evet.
Bu bilgiler içinde de senin o sırada yolladığın şifren var. Başka birinin istediği başka bir bilgi var. Sunucunun kendi kripto anahtarları var. Var oğlu var. Bir hani hacker için bir bilgi ziyafeti geliyor böyle önüne adama. Üstelik bunlar loglanmayan trafik. Protokolün kendisiyle alakalı şeyler olduğu için fark edilmiyor. Yani en fazla sunucunun trafiğinden anlarsın ne oluyor. Bir sürü data aktarmış ama logda, kayıtta gözükmüyor bu. O yüzden hiçbir firma şey diyemeyecek. Biz yani şifreniz çalındı diyemeyecek. Bize bu saldırı yapıldı diyemeyecek. Bir kere onu söyleyelim. Yapabileceğiniz şey şu. Şifrenizi değiştireceksiniz. Öyle bir Murat'ın dediği gibi bir mail geldiyse değiştirin. Fakat şöyle bir sorun var. Eğer sizin üye olduğunuz bir forum bu şifreyi, bu OpenSSL modülünü güncellemediyse, siz şifreyi değiştirseniz de o şifre oradan çalınır, yine çalınır. Güncelleme yapıldıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz lazım. Bir firma da size mail atıyorsa, tamam, o demek ki güncellemeyi yapmış ki değiştirin diyor. En baştan beri söylüyoruz, her siteye farklı şifre. Çok zor olduğunu biliyorum. Yapacağınız bir şey yok. Yapacaksınız bunu. Ha, aynı zamanda şunu da biliyorum. Hepimizin yüzlerce şifresi var. Hani 200-300 şifresi olan birisi olarak şifrelerinizi değiştirin demek küfür gibi bir şey, farkındayım, ama yapabileceğiniz bir şey yok. Olan oldu. Bu.
Ve şu var. Bu 300 şifresi olanlar bunları hatırlamasın diye LastPass gibi sistemler kullanıyorlar. Tek doğru, şifreyi hatırlıyorsun. Onu giriyorsun. LastPass bile bunu kullanıyormuş ve açıklama yaptılar. Biz de bu evet, şeyden etkilendik ama yamadık. Rahat evet, olun diye.
Şimdi zaten şöyle, hani işin dedikodu tarafı şu. Dedikodu demeyeyim de hani kulis tarafı. 2 yıl önce bir OpenSSL üzerine çalışan bir programcının yılbaşı gecesi yaptığı ufacık bir hata, yazım hatası olduğu. Yani programcılık hatası olduğu. Hı. Bunun belirtiliyor. Google falan gibi devlerin birkaç haftadır bunun farkında olduğu ve kendi servislerini yamadıkları, diğer devlere de haber verdikleri söyleniyor. Fakat bu haberleşme şeyle işte, hani bu bilgi yayılırsa ortalık felakete dönüşeceği için çok gizli şekilde işte Amazon gibi, ne bileyim Facebook gibi, Yahoo gibi devlerin birbirlerine fısıldadıkları bunu. Hatta gizlilik anlaşmalarıyla falan fısıldadıkları söyleniyor. Bu süreç sürerken, yani bu devler, internetin büyük kısmını oluşturan devler kendi kendilerini yamamakla uğraşırlarken, bir anda bu bilgi bir güvenlik firmasında yayınlanıyor. O zaman da artık açmak gerekiyor kartları. Bir kere sızdıysa korsanlara da sızıyor çünkü. Artık evet, ondan sonra bağıracaksın ki herkesin haberi olsun. Ortaya çıkıyor. Google'ın falan etkilenmediği söyleniyor. Bu arada tabii şunu da söyleyelim. SSL bir iletişim protokolü. OpenSSL bunun, bu servisi sağlayan, bu senin sunucuna bu yeteneği ekleyebilen modüllerden birisi. Yani her sunucuda bu olacak şey değil. Her SSL kullanan, yani HTTPS bağlantıları sunan sunucuda da OpenSSL olacak diye bir şart yok.
Doğru.
Zaten şimdi bizim verdiğimiz linklere de baksınlar. Bazı önemli siteler hakkında bilgi var. Mesela bazı site diyor ki biz OpenSSL kullanmadığımız için bizde sorun yok demiş. Bütün bu deneyimin ortaya çıkardığı şey, internetin nasıl bir şeyde, üfürükte yıkılabilecek bir,
değil mi,
kart şeyden, o iskambil kağıdından kale olduğu,
doğru,
ortaya çıktı.
Evet.
Şunu tekrarlayalım. Size firmalar şey diyemeyecek hiçbir zaman, şifreniz çalındı diyemeyecek. Hatta bizim şifreler, genel olarak hani bizim şifreler çalındı diye de konuşamayacaklar. Şifrelerinizi değiştireceksiniz arkadaşlar. Çok zor olduğunu biliyorum ama, ve her siteye başka şifre.
Evet.
Hiç yolu yok.
Hiç yolu yok.
Çok zor biliyorum ama yapabileceğiniz hiçbir şey yok.
Bize dönelim. YouTube ve Twitter yasakları. Levent abi, geçen hafta biz cuma günü yasak kalktı diye haber yaptık.
O sırada meğer yasak konuyormuş.
Bir daha konuyormuş. yani bir yasağın hızına yetişemedi podcast.
Ya orada şey oldu böyle. Açılamadan kapandı tekrar. Daha hani düğmeye basılamadan tekrar kapandı. Şimdi durum iyice çorbaya döndü. YouTube devamlı açılıp kapanıyor. Davalar karşılıklı hale geldi. YouTube Türkiye'yi dava etti. Hizmetimi engelliyor diye. Diğer yandan bu hafta içinde yine bir mahkeme kararı çıktı. Hani kapatma kararının yok sayılması gibi bir enteresan bir adım atıldı. Fakat bununla birlikte buna yanıt olarak BTK dedi ki, o dedi, daha 151 tane kapatma nedeni var dedi. O bir tanesi gitse ne olur dedi. Twitter boyutunda Twitter açık. Fakat mesela Burhan Kuzu kişisel başvuru yaptı Anayasa Mahkemesi'ne, kişisel hayatın gizliliği gerekçesiyle kapatılsın diye. Yani Burhan Kuzu milletvekili şey değil, hani sokaktaki adam değil. Dolayısıyla onun yaptığı başvuru benim yaptığım başvurudan daha ciddiye alınacaktır, işlenecektir. Belki de YouTube ve Twitter tekrar kapanabilir. Hükümetin talep ettiği Twitter ofisi açılacak gözüküyor. Twitter'cılar geliyor. Görüşmeye, konuşmaya geliyor. Diğer yandan geçen hafta dehşetle bildirdiğimiz devlet eliyle yapılan DNS spoofing ya da hijacking bu hafta düzeldi. Evet. Yani Google DNS ya da işte OpenDNS gibi DNS sunucularına yapılan çağrıları devletin sunucusunun yanıtlaması konusu, bu çok büyük problemdi herkes için. O düzeldi.
Evet.
Bu çok büyük problem de diyorum. Çünkü bu, sen devletin verdiği karara katılırsın, katılmazsın. Ama DNS sunucunun, yani sen filanca sunucuya erişiyorum derken başka sunucunun cevap vermesi herkes için problem. Makinelerin tıkır tıkır düzgün çalışması lazım. Ha, çalışması engellenir, engellenmez ayrı, ama bir yani A'ya basınca A çıkması lazım klavyemden. A'ya çıktı, bastığım zaman B falan çıkıyorsa çok büyük problem var demektir.
Doğru.
A'ya basınca A çıkar ya da çıkmaz, dedim ki A tuşu bozuldu. Ama A'ya basınca Q çıkıyorsa başım büyük dertte demektir. Dönüldü bu karardan. Umarım tekrar etmez. Umarım yasaklamalar, filtremeler falan daha legal ve insaflı yollardan sürer.
Evet, bu arada hani YouTube'un kapanıp kapanmamasını şeyden takip edebilir. Tibin kendi sitesinde sorgu şeyi var, sayfası var. Oraya yazıyorsun, sitenin adını söylüyor sana. Şu anda kapalı gözüküyor. Bir diğer atladığımız şey de şu, bu Twitter mevzuunda biliyorsun vergi vermiyorlar, versinler diye bir evet. şey vardı. Bazı izleyiciler yorum yazıyordu. Vergi zaten veriyorlar, biz bunu atlamışız.
Ya bunu bütün basın atlamış. Sen hatırlattın bunu, sen hatırladın. Ben de kendime çok kızdım, biz bunu nasıl hatırlamamışız? Bütün basın niye hatırlamamış? Çünkü bizim gündem kayıtlarında da vardır bu.
Var var.
Geçen sene Twitter Türkiye'de bir ajansla anlaştı. Reklam işlerini yürütmek için fatura kessin diye. Sonuçta şimdi sen Twitter'a reklam verirsen bu ajanstan veriyorsun. Twitter'ın kendisine ulaşırsan bu ajansa yönlendiriyor zaten. Hani resmi bir şey. Bu ajans zaten Türkiye'de bir firma, fatura kesiyor sana. Yani vergi veriyor mu? Veriyor. Hatta biz bunu şöyle, biz bunun davet gelmişti. Twitter Türkiye'ye geldi diye. Fakat sonra altından reklam ajansı çıktı. Biz hatta bu yüzden bunu gündeme aldık. Bizim kayıtlarımızda vardır. Dedik ki ne bu ya, Twitter geldi diyorlar. Gidiyorsun reklam ajansı muhabbeti çıkıyor. Ne biçim şey bu demiştik. O kadar kızmışız ki unutmuşuz. Reklam falan da vermediğimiz için Twitter'a. Aslında Twitter Türkiye'de reklam veriyor. Ya burada birazcık da işte Türk hükümetinin kendi söylemini derleyip toparlamaması kafayı karıştırıyor. Çünkü Türk hükümeti diyor ki işte reklam versin, şey vergi versin, fatura kessin, ofis kursun. Şimdi Twitter bir Amerikan firması olarak Twitter Türkiye'ye hizmet vermiyor aslında. Twitter var, sen onda gidiyorsun. Twitter çok da, yani bu mevzular çok karışmış durumda dünya, bütün dünyada sorun.
Öyle.
Ama Twitter işte çok da Türkiye'ye vergi vermek zorunda değil aslında. Ki yapacağını da yapmış. Yani bu şuna benziyor şimdi. İşte Boeing firmasından sen uçak yapamadığın için Boeing firmasından uçak alıyorsun. Şimdi bir de şey diyebiliyor musun? O kadar para verdik, bize de Boeing vergi versin, biz ondan uçak aldık. Hayır canım, adam bütün dünyadan senin gibi uçak yapamayanlardan paraları alıyor. Şeyine, kasaları dolduruyor. Ne diyebilirsin ki, sen yapsaydın da almasaydın. Şimdi bu hesap, Twitter'ı sen yapsaydın. Herkes şimdi bak işte bu hafta lansmanı yapıldı. Şu Halit Ergenç'in sosyal ağı. İşte o bu kadar büyüsün. Herkes sana, paralar sana gelsin.
Ya.
Neyse. Ama Türk hükümetinin şöyle bir şey demeye hakkı var. Kardeşim işte 80 milyonluk ülkeyim. 75 milyonluk ülkeyim artık kaçsa. Twitter kullanımda dünyada şu kadarıncı sıradayım. Ya ben bir şey istiyorum, ofis yani muhatap istiyorum. Bunu da söylemeye %100 hakkı var. Ki bu olacak gözüküyor işte.
Evet.
Buna da söylemeye hakkı var. Vergi konusunda da zaten dediğim gibi Twitter'ın o ajansından veriyorsun reklamı, fatura kesiliyor. Alıp da sen de muhasebene o faturayı koyabiliyorsun.
Bir de yani şu vergi versinler diyenlerin unutmaması gereken bir şey var. Bu çifte vergilendirmeye giriyor. Yani Amerika'da veriyor, bir de Türkiye'de verdiği zaman çifte vergilendiriyor.
Öyle öyle.
Bu böyle bir şey standart olursa şu da olacak. Sen Türkiye'de bir yazılım yapacaksın, Amerika'da satacaksın. Türkiye'de gelir vergisi ödeyeceksin ama Amerika'da diyecek ki bana da ver. Yani bu hep da, çift taraflı yani.
Şu nasıl olacak Murat? Ben yıllarca Dark Hardware'e, sizin için de aynı şey geçerli, AMD reklam verdi. Yok Safiri'ydi, Creative'iydi, Asus'uydu. Hadi Tayvanlıları, Çinlileri karıştırmayalım ama AMD'si, Nvidia'sı Dark Hardware'e reklam verdi. Ve ben bu adamlara fatura kestim. Parayı çünkü faturasız alamıyorsun. Tabii. Evrakı lazım. Adam da evrakı. Ben bu adamlara fatura kestim. Türkiye'ye para getirdim. Yurt dışından evet. Bir yandan da bakarsan. Doğru. Bu adamlara fatura kestim. Şimdi Amerikan hükümeti Obama telefonu açıp da bana o AMD'nin sana verdiği reklam için bana vergi vereceksin derse ben de telefonu kapatırım Obama'nın yüzüne. Ben onun faturasını kesmişim, vergisini ödemiş. O benim muhasebeme girdi aldığım para. Ya ama bunlar bir yandan da işte Murat bütün dünyada karıştırdı her şeyi. Çünkü ekonomik sistemler, maliyeler, vergi sistemleri küreselle göre yapılmış şeyler değil. Ülkesel, ülke bazında yapılmış şeyler. Ya da işte böyle gemiyle konteyner yolla, mal yolla, mal al. Onda böyle sorunlar yok. Fakat internet diye bir şey çıkıyor. Adamın biri evinin odasından bütün dünyaya hizmet satmaya başlıyor falan. Her şey karışıyor tabii ki.
Tabii tabii. Yok bir düzenleme şartlar. Normal. Yani bu şey en azından şey söyler. Vergi alınır mı alınmaz mı? Tabii. Böyle bir şey olsun yani.
Ya şeye bakarsan şimdi bir yandan da hani dünyaya bak. Amerika'nın kendi içinde şey var. Bazı eyalette ya. Vergi var. Bazı eyalette vergi yok. Doğru. Falan filan. Bu iş çorbaya dönmüş durumda.
Evet.
Evet. Twitter'ın tasarımı değişiyor bir yandan da ama o bana gelmedi.
Bana da gelmedi.
Dalga dalga yayınlanıyor değil mi?
Dalga dalga abi gelince konuşuruz.
Evet.
Avrupa Birliği'nden bir haber var. Onlar internet fişleme yasası diye bir şey varmış orada da. Meğer orada da varmış bu.
Yani bilgileri saklama.
Saklama olayı. Ama olmaz orada bu dedi. Davalık olmuşlar. Olmuş evet. Bu olay kendi içlerinde ve iptal edildi. ISP'ler de hemen vakit kaybetmeden silmeye başlamış
bilgileri. Avrupa Birliği'nin bu konulardaki tavırları bayağı net oluyor biliyorsun.
Evet.
Genelde pek tartışmaya bile girmiyorlar. Şimdi birazdan bir haberini daha konuşacağız. Yani bizde tam tersi ya bütün ISP'lere bilgileri saklama zorunluluğu geldi. Orada da saklama dediler. İşte bu durumda sen Avrupa Birliği'ne nasıl girersin? Onu da sen düşün. Bir de Avrupa Birliği Amerika'da tartışmaları söner gibi olan tekrar canlanan şu net tarafsızlığı, net neutrality konusunda yani net tarafsızlığı olacak dedi. Özetlersek neydi? İnternetin altyapısını çalıştıran büyük firmalar, dev firmalar diyor ki ya bu YouTube'uydu, Twitter'ıydı, Facebook'uydu çok trafik yaratıyor. Bunlar bize de bir şeyler atsın diyor. Zaten sonuçta Facebook bu trafiği bedava almıyor. Tabii ki ödüyor ama biraz daha bir şey atsın. Bir şeyler bizi görmezse bunların vanasını sıkarız diyor bu büyük firmalar. Net tarafsızlığı da diyor ki öyle şey yapamazsın. Sen hiç hani sen şeffaf olacaksın, yok olacaksın. Senin üzerinden giren Twitter'a girecek, giren TeknoSeyir'e girecek, aynı hızda girecek.
Hı hı.
İşte Amerika'da bunu 3 ayda bir tekrar büyük firmalar, lobiler canlandırıyor ama Avrupa böyle tartışmalara pek giren bir yer değil. Avrupa olmaz öyle şey, hani ayrımcılık olmaz dedi, yasalaştırdı, geçti.
Ne güzel.
Evet.
Bu arada tweet akışlarında görmüştüm bizim Cem Kesemen eski editörlerimizdendir. Alışverişlerde TC no vermek zorunlu değil diye bir tweet atmış. Ama ben kaynağını bulamadım. Hani buradan da söylemiş olayım. Böyle bir şey var mı? Bilenler bana anlatsın.
Fatura için zorunlu.
O son kullanıcı. Yani bizim için pek zorunlu değilmiş galiba. Onu demeye çalışıyor. Bakalım yani bilenler bize anlatırsa sevinirim. Windows XP'ye veda ettik Levent abi bu hafta.
Evet, bu haftanın en önemli olaylarından birisi. Windows XP'nin desteği resmi olarak bitti. Hı hı. Yani bundan sonra patlasa da çatlasa da yaması, korsanlar tamamıyla ele de geçirse şey de olsa Windows XP'ye yamamama çıkmayacak.
Ya.
Ama hemen istisnası var.
Ya.
Windows XP bütün o bankamatik dediğimiz banka makinelerini çalıştırdığı için hemen hemen hepsini çalıştırdığı için.
Bizdeki Akbil cihazları.
İşte onlara mecburen desteğini bir süre daha sürdürecekmiş. İşleyicinde para var.
Doğru.
Ayrıca bazı ülkeler, İngiltere falan zannedersem, Hollanda, İngiltere, adamların bütün hani hükümet altyapısı da, bilgi işlem altyapısı Windows XP'ye dayandığı için Microsoft'a demişler ki ya 3-5 bir şey atalım da evet, bizim desteğimizi kesme. Uzatmaları oynayacaklarmış. Ama biz veda ettik. Çok ha daha. Veda ettik, millet çatır çatır kullanıyor tabii, tabii de. Kullanmasalar daha iyi olur.
Daha iyi olur artık tabii, tabii tabii.
10 küsur yıllık şu işletim sistemini de hafiften emekli
ya
edelim.
Ya tamam, Vista varken XP'yi kullanana bir şey diyemiyorduk.
Evet.
Ama şimdi 7 varken
yani en 7 azından. Varken şimdi biraz da 8.1'in güncellenmesini de konuşacağız. Tamam şey deniyor, adam diyor ki ya netbook var, ne yapacağım? Doğru, netbooklar Windows XP Home'la geldiler. Hı-hı. Büyük kısmı biliyorsun. Netbook'un 1 GB bellekli falan netbook'a da birazcık Windows 7 zor ama hiç olmaz değil. Tabii bazı yayınlar da şunun altını çizdi, biz de onu aktarmış olalım. Diyorlar ki tam Ubuntu'ya geçmenin vaktidir.
Ha, değil mi? Doğru.
Özellikle netbookçular.
Doğru doğru, Ubuntu var mis gibi.
Ubuntu'ya geçmenin vaktidir demişler. Biz de diyoruz ki ya bir bakın.
Bakın bakın.
Eğer hardware hakikaten Windows 7'ye benim hardware'im kötü diyorsanız bir bakın.
Evet. Windows 8.1 update de kullanıma sunuldu.
Evet, güncelleme paketi.
Evet, ben çıktı. De güncelledim. Çalışıyor. Bir sorun yok.
Hataları olduğu falan söyleniyor ama bilmiyorum ben.
Bilmiyorum. Bende bir sorun yok. Yani nasıl söyle bilgisayar.
Çok az şikayet geldi benim çevremde şu ana kadar 2 kişiden. Farklı şikayetler geldi. Ben daha denemedim. Onun üzerine bir şeyler hazırlarız. Fakat güncelleme uygulamak gerekir.
Ben de şey oldu, güncelleme deyince çıkmıyordu. Şeyde çıkıyordu, opsiyonel olarak çıkıyordu. Hani tik atıp aldım.
İşte daha sonra şey olacak herhalde. Mecburi olacak herhalde. Tabii ki acaba bu Windows 8 bir update ile birlikte Service Pack ismini de mi tarihe gömüyoruz? Kavramını da mı tarihe
bal
gömüyoruz
gibi,
bilmiyorum. Yani
Service Pack
bu isim yani. Bu bari Service Pack ama update.
Evet. Apple dükkan açtı.
Sonunda açıldı değil mi? Geçen cumartesi. Evet. Tim Cook gelmedi.
Gelmedi. Teşekkür tweet'i attı uzaktan. Sağ olsun.
İzdiham olmuş. Ya. Bayağı kapıla 5'te geldik falan röportaj yapıyorlar birileriyle. 5'te geldik, keşke daha önce gelebilseydik falan diyorlar. Acaba o kadar satış var mı? Kapıda değil beklemek mi? Güzel de bir de bedava tişört almak güzel de satış var mı? Yoksa o 5'te gelip baktık baktık gittik mi bilmiyorum. Sen gideceksin mi? Sen gidersin.
Yok abi, ne işim var?
Çağrı'yla birlikte.
Çağrı gider.
Çağrı'yla gidersin.
Çağrı'yla Yunus gider, bize ne oluyor?
Ha, Çağrı'yla Yunus gidip tavaf ederler. Yok, ben de pek uğramayı düşünmem. Güzel bir dükkanda. Biliyorsun Apple o işi artık sanat haline getirmiş durumda, dükkan düzenleme
ya hayır,
şeyi.
Gitmesine gidilir de şöyle zorlu center'a gitmen lazım ya.
O biraz zor
evet,
geliyor değil
mi? Evet, orada ne işimiz var bizim?
Evet. Apple dükkanı. Yunus'la Çağrı gitsinler, izlenimlerini anlatsınlar. Evet. Bir dahaki şeye, gündeme onları konuk edelim.
Evet. Adil kullanım noktası yeni paketlerle yükselecekmiş Levent abi.
Ya işte AKN artıyor falan diye ilk önce bir sevindik. Ben de öyle hani duyurdum çevreme. Fakat tabii ki her zaman işte karamanın koyunu. Efendim yeni iki paket çıkıyor. Şey.
16 megabit 50
gigabayt.
16 ve 100 gigabayt.
Limitsiz.
Limitsiz ya tabii.
Yersen.
Yersen.
Yersen. 100 gigabit, şey 100 gigabayt ya 100 gigabayt neye ne yarar abi? Ya? Yara 50
oyun
gigabayt
olmuş 50 gigabayt. Ha,
bugün bir şeyi Titanfall'u yükledin, üzerine bir şu Elder Scroll'u yükledin, 100 gigabayt işte.
Bitti.
Yani bunun, yani bir de bunun arttırdık mı arttırdık diye yani söylenmesi.
Yani evet, hiç konuşmayın bari.
Çok az, 100 çok az, 50
bunları,
çok az.
Bunları koyan insanların hayatlarında bu gigabit ne ifade ediyor? Gigabit ne ifade ediyor? Onları ben çok merak ediyorum.
Tabii 6 da çok az. Yani yine tabii ki 100 ile 50 ile yaşayabilirim. 6 ile yaşayamam.
Doğru.
Onu da unutmayalım. Hani 6 GB'a 8 GB'a mahkum. 4'ler hala var mı?
Var galiba.
4'ler 6 oldu galiba.
Bilmiyorum.
Buna mahkum arkadaşlar var. Ben diyorum ki en az 10 kat.
Tabii canım.
Yani 6'ların 60 olması lazım.
Doğru.
Kotasız tamam. Yani bugün Amerika'da falan da bir sürü bağlantı belli bir sınırı var. Ama bu rakamlar komik kalıyor onların koyduğu
tabii,
sınırlar.
Ama yani oralarda da şunu unutmayalım. Orada da esneklikler var. Diyor ki adam bak şu saatler arasında diyor sana sınır koymuyorum. Download yani yapanları işte belli saatlere yönlendiriyor adam.
Çeşitli açılımlar var.
Var. Bizde hiç yok. Direkt küt. Hız düşüyor.
Tabii canım. Ya yani ben dediğim gibi ben 10 katı diyorum Murat.
Kesinlikle haklısın abi.
Minimumu 50 olsun. Evet. Hadi 60'tan bir 10 kestim. 50 yaptım yuvarlak hesap. Ama minimumu 50 olsun.
Evet. Bankalar boş hesaplardan bile işletim ücreti alacakmış. Şaşırtıcı değil.
Ya sineğin yağını çıkarma. Sineği sıkıp yağını çıkarma.
Abi yağından DNA'sını çıkarıyor.
Ha, kategorisindeki yani çalışmalarına bunu eklemişler. Eskiden boş hesapla işlemiyordu. Bu 2013 yılında çıkmış bu karar. Çıkmış. Hak verilmiş. Önceden haber vereceğiz diyorlar.
Paniğe gerek yok ama hani bankalarda arayınca hep suratlarına kaparız ya.
Evet.
Bu aralar dinlemekte fayda olabilir. Muhtemelen onun için arayacaklardır. Boş hesabınız varsa hemen kapatın.
Kapatın. Hani dursun nasıl olsa para yazmıyor etmiyor demeyin. Kapatın geçin. Çünkü sineğin yağını çıkarıcılar geliyor.
Evet.
Evet geliyorlar.
Google Glass kelimesini marka olarak tescil edemeyecekmiş Levent abi. Ve 15 Nisan'da da evet satışa sunulacak ama bir günlük.
Gözlük demek çünkü. Hani direkt hani yani gözlük kelimesini benim markam dedin mi olmuyor. Olmuyor. Jenerik diyorlar ya Türkiye'de de şey eskiden çok şeydi. Alan adı tescilinde çok önemli bir kriterdi.
Normal abi bu.
Buna taş koyulmuş. Google Glass olarak belki yapar. Yani 15 Nisan'da tek bir gün için Amerika'da satışa sunacaklar. Öyleymiş. Biliyorsun ayrıcalıklı bir kısım kişiye bunu sağlıyorlardı. Adam seçip veriyordu, satıyordu Google Glass'ı, gözlüğü. 15 Nisan'da bir gün için parayı veren alacak.
1500 dolar ama.
İşte. Parayı veren alacak.
Vallahi yani hayrını görsünler ne diyeyim.
Yani şöyle uygulama falan geliştirecek olanlar, tabii, servis tabii geliştirecek olanlar için mantıklı
Okulu
ama.
Okulu Swift gibi düşünmek lazım.
Ha, normal kullanıcıysan bence şunu bekle. Geçen hafta haberini yaptığımız Oakley ile Ray-Ban'le anlaştılar ya.
Abi çok çirkin
ondan,
bir şey ya.
Canavar gibi tasarlanmışını ya bekle.
Evet.
O yüzden 1500 dolar batmıyorsa cüzdanda hiç yeri yok.
Evet.
Ha, program yazacağım. Bu ekosistemi ilk günden tabii girmem lazım. Dünyaya tamam, açılacağım diyorsan zaten da kaçırma bak 15 Nisan'da.
Tabii.
Arkadaşına falan Amerika'da sipariş et ki kapsın bir tane.
Google'ın da bir planı açığa çıkmış. Android TV.
Evet. Google TV falan vardı biliyorsun. Oldu olmadı, oldu olmadı işler. Yeni atak. Yine Android'e dayanan bir televizyon arayüzü. Akıllı uygulamalar. Bir daha şanslarını deneyecekler Murat. Çok güzel tasarlanmış ve defalarca altı çizilmiş. Basit.
Öyle gözüküyor.
Çok basit bir arayüz. Bütün uygulamaların çok basit olması hedefleniyormuş. Benim istediğim şeyi yapacak mı bilmiyorum ya. Ben akıllı televizyonla niye ısınamıyorum? Çünkü akıllı televizyon, televizyon ve akıllı televizyon iki ayrı şey.
Doğru.
Televizyonu izliyorsun, bir düğmeye basıyorsun, bir dünya açılıyor, başka başka şeyler ama orada da televizyon yok. Ben şunu istiyorum, ya bu varsa eğer böyle bir televizyon varsa, yani şimdiye kadar LG'de, Panasonic'te, Sony'de, Samsung'da bunu ben göremedim. Ama varsa bizi dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz yönlendirsin. Murat ben istiyorum ki televizyon dizi izlerken tweet gelirse o üzerine gelsin. Yani ben böyle benim kafamdaki akıllı televizyon bu. Şimdi şöyle dizi izlerken televizyon diyor ki kapa diyor diziyi. İşte düğmeye bas o küçük olsun böyle vunk diye gitsin. Twitter uygulamasını aç diyor. O zaman televizyon komple gitsin. Tweetlerine bak diyor. Bu ne ya? Bunu sonuçta ne olur? Kimse kullanmıyor işte.
Evet.
Ben tam olarak bir şey istiyorum. Televizyona bütün servislerin entegre edilmişini görmek istiyorum.
Bu senin dediğini yıllar önce şey yapmışlardı. Hani ama bunun temelinde televizyonu da internetten izlemek vardı.
Evet.
İnternetten izlediğin zaman televizyonu evet dediğin interaktiflik aktiflik geliyordu. Evet. Ama o bir türlü o olmadı zaten. Bir türlü yerleşemedi. Tabii, İnternet, tabii, televizyon tabii, olamadı. Tabii. Şimdi senin söylediğin gibi bu sefer gerçek televizyonla akıllı kısım zaten hiçbir şekilde ortak olmadıkları için birbirleriyle konuşamıyorlar.
Bir de Murat şu çok önemli. Ya televizyonun karşısındasın. Elinde o uzaktan kumanda denen hastalık var.
Evet.
Onunla hiçbir iş yapılmıyor. Bütün uygulamaların falan ona göre tasarlanması lazım. Ya bana yazı girdirtme lütfen. Uzaktan kumandayla yazı yazmak, kullanıcı adı şifre yazmak ölüm. Bunlara başka çare bul.
Evet. Dropbox for Business yenilenmiş Levent abi. Tabii ben kullanmadığım için eski halinde bilmiyordum.
Dropbox mail uygulamaları falan çıkarttı. Mailbox falan çıktı. Business'ın ne şeyi gelmiş?
Valla daha güzel yönetiliyormuş. Admin arayüzü vesairesi. Ve hani iş amaçlı kullanımda biraz böyle ortak kullanıma yönelik. Hani bir projenin üzerinde çalışmak için vesaire evet. Daha uygun olacakmış. Tabii bunların fiyatları falan yüksek Levent abi. Hani aylık $75 gibi rakamlardan bahsediyorlar.
Oo.
Çok kullanıcılı yani 5 kullanıcı mı neydi? Hakkı var, erişim hakkı
Bizde
var.
Bizde ortak alınır vardı ya öyle.
Ha, Dana'ya girerken.
PlayStation'da ortak falan oyun alıyorlardı.
Dropbox'a giriyoruz. Orada başka haber aslında bu hafta. Şey var biliyorsun, bilmiyorum biliyor musun? Dropbox denen bir kampanya başlatıldı. Çünkü bu Condoleezza Rice yönetim kuruluna girmiş Levent abi.
George Bush'un
başkan
Bush'un danışmanı mıydı, bakanı mıydı,
Secretary
neydi?
Secretary of State.
Dropbox yönetim kuruluna girmiş.
Evet ve bu ya, bunun için acayip bir tepki var. Çünkü biliyorsun bu Irak Savaşı'nın arkasındaki isimlerden bir tanesiydi.
Tabii ki, yani
eli kanlı bir insan.
Negatif bir insan. Yani evet. Bunu ne diye yönetim kuruluna almışlar? Hani uzman mıymış, şey miymiş? SSL kodlama uzmanı mıymış? Yani abi hata.
Büyük hata yani.
Ya tabii şu nedenle almışlardır. İşte Cumhuriyetçi kesime herhalde bir yakın durma şeyi vardı. Hı hı. Çünkü biliyorsun şimdi Condoleezza Rice orada tutacak da bir ürün mü geliştirecek? Bir Dropbox'a yön mü verecek? Yok, orada ya. Duracak. Yönetim kurulun şeyi, maaş sandalyelerinden birisi. Demek ki öyle bir yakın duruma ihtiyacı hissettiler.
Hı hı.
Neyse.
İnşallah dönerler bu.
Kullanır geçeriz. Ya. Dropbox için şu çok önemli. Çok rakibi var. Çoğu Türkiye'de bilinmiyor. Mesela evet. Box var. Copy var. Bunların çoğu Türkiye'de bilinmiyor ama varlar. Hani mecbur değilsin.
Değilsin tabii.
Hemen hemen de aynı işlevliliği sağlıyorlar. Mecbur değilsin.
Artık şey var işte atıyorum SkyDrive var yani kocaman.
SkyDrive var işte OneDrive.
Ya OneDrive.
TTNet bulut bile var.
Var. Var oğlu var. Facebook'tan da değişiklikler var abi. Mobil uygulamadan mesajlaşma kalkacak.
Valla ben bunun bu için kararı çok anlamadım. Cepten girdiğin Facebook'u açıp giriyorsun ya.
Evet.
Orada hani normal Facebook'u kullanacak mısın?
Ama mesajlaşmaya kalktığın anda harici uygulamayı açmaya gönderecek.
Messenger'ı var ya devamlı evet. Yükle Messenger. Yükle diye baskı yapıyor. Onu açacakmış.
Evet.
Bir tek istisna şöyle. Hani böyle Nokia aşağı falan gibi düşük telefonlarda. Hani bir onu açtım bir bunu açtım zaten RAM yetmiyor. Şey yetmiyor 128 MB RAM falan var. Orada tamam demişler hani izin veriyoruz. Bir de Windows fonlarda eskisi gibi olacak demişler. Fakat Android, iOS güçlü cihazlarda Messenger'ı yükleyeceksin diyor. Ya da hani Facebook'u aynen kullanırsın mesajlaşamazsın.
Doğru. Diye. Bir de bu beğen paylaş hani dilenen sayfalar oluyor.
Evet. Senin ne olur paylaş, ne olur like yap.
Bir de seni kandırıyor yani burada yani o aşamasını da düşünelim. Bunu yapan sayfaları, kişileri vesaireleri cezalandırılacaklarmış. Evet.
Tam çok mekanizmasını anlamadım ama evet. Sevindim.
Evet.
Sevindim.
Yani o mekanizmanın hani çok paylaşılan dürüst içerikleri de engelleme ihtimalinin olduğu söyleniyor.
Büyük olasılıkla öyle olacaktır
ama
da
o sonra yolunu bulur o.
Özellikle şu yanda çıkan reklamların şeyi kaçtı çünkü. Tadı kaçtı.
Abi bir ara Facebook biliyorsun bu sahte telefonların satış platformuna döndü evet. Yani.
Şimdi de işte devamlı şey çıkıyor işte Ayşe sana mesaj attı
evet,
falan.
Evet bir de onlar var.
Bir de Ayşe sana mesaj attığının altında bir de adres şeyi var ya onu elle giriyorsun. Hı-hı. Orada şey gözüküyor işte ne bileyim işte CNN.com.tr.
Allah Allah.
Çünkü o yazı. Hani şey değil tıklayınca gideceği yer değil. Onu da sen reklam verirken sen belirliyorsun.
Tamam doğru, doğru doğru tamam.
Dolayısıyla önemli mesajınız var. Altında işte ne diyelim hani şey e-devlet gov.tr.
Tamam.
Basıyorsun. Arkadaşlık sitesi çıkıyor.
Evet.
Falan filan.
Evet. Microsoft Xbox bölümünde esaslı bir temizlik yapmış yani tane.
Biliyorsun en başı değişti, değişti zaten.
Normal.
En başı değişti. Alt taraflarda da bayağı bir kafalar gitmeye başlamış. Bir gençleştirme, yenileme çalışmasına Phil Spencer'dı değil mi? Başına evet. Geçen abimiz bahar temizliğiyle göreve başlamış. Biliyorsun Xbox One çok zafer gibi görülebilecek bir şey değil. Microsoft da bence zarar tespiti yapıp durumu ne kadar kurtarabilirim onun arayışında.
Evet. Microsoft arabalara girmek istiyormuş.
Evet, zaten vardı da şimdi rakipleri bir atak yaptılar.
Evet.
Dolayısıyla bir daha hani Apple'da adım attı otomobillere doğru.
Evet. Microsoft da kendi arayüzüyle deneyecek.
Evet, Microsoft da zaten metro arayüzü işte dokunmatik kullanıma çok uygun.
Öyle.
Çok da bir şey yapması gerekmiyor aslında.
Doğru. Nvidia iyileştirilmiş DirectX 11 sürücüsünü tanıttı.
Beta sürücü.
Beta ama evet.
İşte iyileştirdik diyor. Biz diyor DirectX hani DirectX 12 gelecek sürücünün yarattığı DirectX'in yarattığı yükü gecikmeyi azaltacak falan demiştik ya.
Hı hı.
Nvidia diyor ki ben diyor onu da DirectX 11'de de yapmaya başladım diyor. Bu sürücüyü çıkardı. Fakat iddialar daha büyüktü. Uygulamada o kadar büyük performans artışı yakalanmadığı belirtiliyor.
Evet.
Daha önemli beraberinde gelen daha önemli şeyler var aslında. Tabii performans artışı falan şey yaratıyor da Murat hani heyecan yaratıyor da GeForce Experience 2.0'ın beraberinde gelmesi bence daha çok şey getiriyor insanlara.
Doğru.
Çünkü notebook desteği geldi. Doğru. GeForce Experience 2.0'la. Tabii ki kısıtlı biraz. Her notebook'ta değil ama olsun. GeForce Experience 2.0'la hani FRAPS'a artık gerek yok diyebilirim. Çünkü
yok.
Video kaydederken çözünürlük seçimi, bit rate seçimi, hı-hı, frame seçimi geldi. Ya sırf bunlar yeter.
Yeter.
Bunlarla birlikte Shield kullanıyorsan, Türkiye'de ne yazık ki hatta Amerika dışında satılmıyor ama Shield kullanıyorsan, Shield'a da bir güncelleme geldi. Artık işte Shield'da oyun aktarımında iyileştirmeler oldu.
Doğru.
Shield'da artık aynı evde bir tek aktarabiliyordu biliyorsun. Dünyadan hani sen latency tabii ki gecikme öldürecektir seni ama teoride hatta pratikte de keyif alamasan bile evinde çalışan Battlefield 4'ü Almanya'da otelden oynayabileceksin.
Doğru.
Ha, oynayamayacaksın, maçı kazanamayacaksın tabii ki ama yani. Artık var, eskiden yoktu.
Tabii oradaki problem Shield diye bir şeyin olmaması her yerde.
Satılmaması, evet, hatta evet, pek de satılmayacak olması ama beni şeye ilgilendiriyor. Ben bunun farkındayım ama teknoloji ilgilendiriyor.
Abi performans içinde ben kullanıcı yorumlarını okudum. Ben de daha şey yapamadım. İndirdim de kuramadım. Çok çeşitli oyunlarda performans artışı olduğu söyleniyor. Yani oradaki Nvidia rakamları biraz abartılı. Ama herkes hemen hemen bir olumlu bir ya gidiş 3 FPS, 5 FPS, 10 FPS görmüş. İşin şeysi şu, zaten bedava bir şey. Kurarsın, denersin.
Tabii ki.
Tabii. AMD tarafında da Radeon R9 295X2
geldi. İki işlemcili kartlara dönüş,
evet,
yaşandı. İki tane 290X bu.
Evet.
Murat, birazcık hani sadece hani iki tane 290X gibi olmasın diye saat hızına falan böyle minicik dokunuşlar yapılmış. Hani 1 GHz değil de 1.02 GHz
gibi
falan. İşte iki işlemcili bir kart. O yüzden hani teknik özellikler tablosunu böyle koyduğunda her şey iki katı gözüküyor ama iki işlemci olduğundan.
Öyle. Buradaki ilgi çekici şey şu, su soğutmayla geliyor.
Evet, su soğutmayla geliyor. İlk kez kutusundan böyle çıkan bir kart.
Evet.
Su soğutmalı ilk ekran kartı değil elbette ama kutusundan böyle çıkan bir kart gördük. Nvidia'daki rakibine göre en büyük avantajı fiyatı. Nvidia çünkü Titan Black çıkarttı. $3000 gibi bir fiyat söyledi. Hani inanamadık, hala inanamıyorum. Hala doğru. Şey. Tamam, profesyonel ekran kartlarında çok daha yüksek fiyatları da gördük ama 3000 dolara GeForce diye bir kart ilk kez görüyoruz. Onunla kapışıyor ama 1500 dolar.
Evet, yarısı.
1500 dolar. Murat, bunlar çok yüksek rakamlar.
Öyle.
Yani çok yüksek rakamlar, bilemiyorum. Artı AMD'nin çift GPU konusunda bir sıkıntısı var biliyorsun. Doğru. Yıllardır, yani yıllardır diyeceğim çünkü bir yıl oldu. Sürücüyü hala beta süründürüyorlar. Micro stuttering dediğimiz küçük takılmalar. Bu elinde ekipmanı olan Tech Report gibi uzman sitelerin çalışmasıyla, gerçi arada Nvidia'nın fişliklemesiyle diyeyim ama olsun, ortaya çıktı. AMD'nin çift işlemcili kurulumlarda, yani aynı kartta iki işlemci de olabilir, iki ayrı kart, Crossfire de olabilir. Saniyede gösterilen kare sayısı arada zıplıyor. Yukarı aşağı zıplamalar oluyor. Bu da oyunun akışkanlığını, sana verdiği keyfi. Yani bunu gözünle anlayamıyorsun. Hani bak yükseldi diyemiyorsun ama toplamda senin aldığın, yaşadığın deneyimi etkiliyor. Buna AMD çözüm getireceğim ben dedi. Nvidia çözümünü getirmiş. Zaten o çözümünü getirdikten sonra bu konunun gündeme gelmesini sağladı. Nvidia bir pazarlama dahisi firma olarak. AMD de tamam, ben bu okey, gerçekten dedi, var bu. Halledeceğiz dedi. Frame pacing sürücü yapacağız dedi. Bir sene geçti. Hala beta sürücü veriyor bana AMD. 1500 dolar olduğu için satacaktır.
Evet.
Çünkü sonuçta performansı Titan Blade'i geçiyor. Evet. İki tane şeyinin gücüyle.
Oyun desteği olduğu sürece.
İki işlemcisinin gücüyle şu anın performans kralı. Hı
hı. İşte onu dedirtmek için çıkıyor bunlar zaten herhalde abi.
Evet. Olay o.
Thunderbolt üzerinden ağ bağlantısı Windows'a gelecekmiş.
Evet, bu zaten Mac'te varmış. Thunderbolt zaten Mac'e biliyorsun hani şey gibi, Mac'e has gibi bir şey kaldı. Öyle, öyle değil ama,
değil ama
o öyle kullanıyor kaldı. Bir tek. Başka kimse kullanmıyor. Intel'e de getirmiş. Intel bunu Intel Windows platformuna da getirmiş. 10 gigabit bağlantı PC'den PC'ye direkt. Şey yok tabii, router'dan falan geçiremiyorsun bunu. Thunderbolt kablosuyla yapıyorsun. Hani böyle bir şey gerekiyorsa gelmiş.
Amazon Comixology'yi almış. Bunu biz haberini yapmıştık. Comixology bize yabancı
değil. Biz Comixology'yi Android bölümünde incelemiştik. Çizgi roman uygulaması. Tabii, tabii. Çok da güzel bir şeydi.
Doğru hatırladım.
Amerika'da çıkmış. O gün çıkmış çizgi romanı. Dijital olarak satın alabiliyordun falan. Kendi kütüphaneni kuruyordun. Çok başarılı bir uygulamaydı. Amazon satın almış. Umarım şey olmaz. Türkiye'den alışveriş yapabiliyorduk. Amazon biliyorsun Amerika dışına, Avrupa'ya biraz bakan ama Türkiye'yi falan haritada bilmeyen bir firma. İnşallah kapıları kapatmaz Amazon bünyesine geçince. Öyle olabilir çünkü Kindle'a bunu, hani Kindle'la özelleştirme falan gibi bir şey gelebilir Amazon'da.
Evet.
Fransa. Gündem çok uzun sürüyor bu hafta ama konular böyle.
Öyle. Fransa'da ilginç bir anlaşma var. Çalışanlar mesai saati dışında e-mail kontrol etmek zorunda değilmiş.
Süper. Sendikaların başarısı Fransa'daki. Evet,
ama şey değil, yani en alttaki eleman değil. Biraz daha manager konumunda, yani yönetici konumunda olanlar bunlar.
Devamlı mailini evden kontrol edip de ya da niye bakmıyorsun maile falan diye ertesi gün fırça yemek zorunda değil adam.
Evet.
Güzelmiş ama bilişimin asıl emekçilerine de yansısın.
Evet.
Lumion
520 dışındaki adam, Lumyalar...
Bir yandan da şunu diyebilirsin. Adamlar nelerle uğraşıyor.
Değil mi?
Adamlar nelerle uğraşıyor.
Aynen öyle. Lumia 1520 dışındaki Lumyalar Miracast desteklemeyecekmiş.
Evet. 8.1 ile Miracast de bekleniyor. Biz de incelemesini yayınlayacağız artık. Her incelemeden sonra onun sorulması bizi şişirdi kaldı. Windows 8.1 ile tüm Lumia'lara gelecek özellikler arasındaydı. Fakat gelen bilgiler öyle gözüküyor ki 15-20 dışındakilere biraz zor. Çalışmayacak gibi gözüküyor. Yani şu Lumia'ları bir türlü televizyona, ekranına veremeyeceğiz galiba kardeşim.
Ha.
Hani şey falan var şimdi, o da hemen gelir yanıt. Hani beam falan gibi şeyler var ama biz hareketli görüntü aktarmak istiyoruz. Tek fotoğraf atmanın çeşitli yolları var Nokia'nın geliştirdiği ama onlar iş görmüyor. Ha, Nokia'da bu teknoloji var, var. Biliyorsun. Biz evet. Bunun demosunu gördük. Nokia Türkiye'de televizyona 1020'yi bağlamışlardı. Koşa koşa gittik nasıl yapıyorsunuz bunu diye. Ama ne yazık ki dediler ki hani size veremeyiz. Var ama hani...
Valla böyle bir özelliği de saklamanın ne alemi var? Herkeste olan bir şey.
Düzgün çalışmıyor büyük olasılık. Ya da işte şeye saklanıyor hani, tarihi var. Hani
ya işte.
Damlalıkla şeyi verelim.
İşte öyle bir özellik de değil ki bu kardeşim, artık standart bir şey.
İşte ama böyle.
Raspberry Pi ufaltılarak modül haline gelmiş.
Raspberry Pi'yi laptoplara taktığımız SODIMM bellekler var ya.
Evet.
O kadar, o tam olarak o boyuta indirdiler. Tam olarak o boyuta ve o sokete bütün bildiğin Raspberry Pi. Daha küçük şeye entegre edebiliyorsun bu şekilde. Hani hangi giriş çıkışı kullanacağını artık sen onun board'unu kendin yapıyorsun. Bu tabii ki bunu yapabilecek olanlara sesleniyor. Raspberry Pi'li daha da küçük projeler.
Hı hı.
Hani kartvizit, kredi kartından biraz büyük şeyler yapabiliyordun. Artık işte küçük, daha da kredi kartından küçük şeyler yapabileceksin. İlginç bir gelişme.
Oyun dünyasına geçtik. 5 yaşındaki genç oyuncu Xbox One'da güvenlik açığı keşfediyor. Nasıl oluyor bu?
Babası şifre koymuş da babasının account'una girmenin yolunu bulmuş.
Evet.
İlk başta şifre soruyor bir sistem. Yanlış şifre giriyormuş. İkinci defa şifre sorunca da boşlukla dolduruyormuş tamamını. O zaman açılıyormuş şey, babasının account'u. Girmiş, sonra da korkmuş babam kızacak şimdi diye. babası kızacak diye korkmuş. Bir de şey diye korkmuş. Microsoft gelip Xbox'ı alır götürür diye korkmuş. Ama Microsoft $50 para vermiş. 4 tane oyun vermiş. Bir yıllık gold abonelik vermiş. Oh. O da $50 ediyor, $60 ediyor. Bir de güvenlik araştırmacısı ünvanı vermiş. Babası ne yaptı bilmiyoruz. 5 yaşında çocuk bunu bulmuş. Artık bilmiyorum viral midir, değil midir, nedir bilmiyorum ama sonuçta güvenlik açığı konusu konu.
Evet.
Böyle bir
haber.
Güvenlik haber, şu tipi de bayağı komik. Yani bu çocuk güvenlik açığı
sen
bulur.
Sen de kurcalasana şu Xbox'ı Levent abi. Belki sen de bulursun bir şey.
Nasıl ya? 360'ı mı?
He.
Ya ne bulacağım? 5 yıldır bulamamışım. Bundan sonra mı bulacağım? Van yok. Van olsa kurcalayayım. Bir de 5 yaşında değiliz ya.
GameSpy servisleri 31 Mayıs'ta kapanıyor evet. Levent abi.
Zaten 2 yıldır GameSpy...
Haberini yaptık biz bunu.
O site... Bu başka.
Ha, bu servisi.
Bu servisler, bu oyunların işte oyunların eskiden oyunlar bir de GameSpy install ederdi ya.
Hı hı.
Sonra o oyunların içine eklendi. Bu şifre hani CD onaylama, CDK onaylama servisi, matchmaking, rakip bulma servisi falan. Yüzlerce oyunu etkiliyor.
Evet.
Bu oyunların bir kısmı sahibi olduğun halde legal oyunu kuramayacaksın. Çünkü şifreyi kontrol edecek sunucu yok karşıda. Senin CDK'ini onay arayacak. Doğru. Kur sunucu yok. Crack çekeceksin. Oyunun sahibisin zaten. Bazı oyunların online kısmı çalışmayacak. Arma 2 gibi falan güncel hala satılan oyunlar var. Onun tamamıyla çalışmayacak değil ama etkilenecek deniyor. Online boyutu. Zaten GameSpy 2 yıldır lisans vermiyormuş hiçbir oyuna. Satmıyormuş bu hizmeti ama işte 2 yıl öncesinde yüzlerce oyun var. GameSpy'ın servislerini kullanan. Bazı sorumluluk sahibi oyunlar yamalanacakmış. Fakat bazısı da artık oyun geçti gitti, satmışız gitmiş, yani. Kaç yıl olmuş parayı yedik diye düşünen firmalar hiçbir hizmet sunmayacaklar tabii ki. 31 Mayıs.
31 Mayıs. Yeni Doom'un betası yeni nesil konsollara geliyormuş.
Evet, PC de var.
Hı-hı.
Şimdiki konsollar yok. Artık ufak ufak kesiyorlar ki bir şey olsun. Millet alsın yeni konsolları diye. Onlara verilecek hizmeti kesiyorlar. Wolfenstein'dan çıkıyor biliyorsun bu yeni Doom'un betası. Çıkacak. PC, PS4, Xbox One.
Evet.
PC'de oynarlar.
Herhalde. Sony'nin gizli projesi H1Z1 ne bu?
Ya DayZ gibi bir şey çıktı. Sony bunu işte hani ya böyle bir şey geliyor falan ufak ufak sızdırıyordu. DayZ'nin benzeri işte zombi dünyasında massive multiplayer MMO. Bu. Değişik. Hani tabii ki hani DayZ'ni gördük zaten hani DayZ'den esinlendik demişler kendileri. Tabii ki hani üzerine bir şeyler getirecektir. Şey gelecekmiş ilginç bir mekanik olarak. İşte ateş, yangın mekaniği. Mesela adamlar işte evde evi yakıyorsun falan filan ya da işte yangın çıkartıp izini kaybettiriyorsun falan. Mesela gelecek olan ekstralardan birisi. Fakat şu var Murat, hani aynı yere o kadar çok firma saldırıyor ki bilmiyorum. Acaba Sony beklediğini bulacak mı?
Bence bulamayacak.
Çünkü DayZ'si var, WarZ'si var, var.
Sıktı artık.
Var. Day of Dead'i var, Walking Dead'i var. Yani tamam bunlar hepsi aynı oyun türü değil ama zombi işi, vampir işi bir yükseldi biliyorsun. Kusturdu, inişe geçti. Zombi işi de bence artık gideceği yere kadar gitti.
Evet, Hitman. Yeter yani. Hitman bu arada tabletlere geliyormuş. Evet. Yani.
Hem de ne kadar güzel, evet, gördün mü?
Süper bir şey abi.
Çok iyi yapmışlar çünkü tablete hani normal bildiğimiz anlamda bir Hitman oyunu yapsalardı yine yok işte kontrolcü yok, parmaklar elde bir şeyler yapıyorsun falan olmayacaktı. Puzzle yapmışlar ya Hitman şeyli. Ekran oynuyorsun, izometrik. Süper. Çok beğendim ben.
17'sinde çıkıyor, $5 alınır.
Alınır. Çok güzel. Zaten hani Avustralya'da çıkmış. Bu aslında hani vardır. Hani indirsen bu ya, gece tabii. Bir yerlerden bulursun da resmisi 17 Nisan'da çıkıyor. $5. Ben bilmiyorum. Çok beğendim gördüklerimi. Çok beğendim ya. En çok işte şunu beğendim. Yani klasik işte Hitman oyunu. Tablette. Olsaydı ne olacaktı?
Kötü olacaktı.
Olmayacak işte. Herkeste kontrolcü yok. Kontrolcü olsa bile destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Bilmem ne. Bu oynanır.
Oynanır.
Mis gibi de oynanır. Macit oynatırız biz.
Ben alırım bunu abi.
Ama yine de Macit oynasın. Bir şey yapsın.
Değil mi? Evet. Oyun haberleri de bu kadar.
Böyle bu hafta biraz uzun mu sürdü gündem? Kusura bakmasınlar. Hani bu kadar işte.
Yok ya her zamanki gibi.
Bu kadar konu var, bu kadar muhabbet.
Yok o sana uzun geliyor Levent abi. Çünkü biz kaydı iki kere yaptık.
Ya ben bir saatte bitsin istiyorum da bitmiyor. Evet. Bu kadar olay varken yok Heartbleed bilmem ne. Twitter açıldı, YouTube kapandı. Bir saatte bitmiyor.
Bitmez abi, bitmez.
Kısa olmasını, her şeyin kısa olmasını
evet,
istiyorum ben.
Evet, şu gündem 15 dakika olsa mis gibi olur.
Yok, o kadar da değil de.
Sonra burayı yıkarlar Levent abi.
Ya 15 dakikada anca okursun. Bizim notlarımız var, görmüyorlar.
Tabii hani,
bu yayını yaparken baktığımız. Onları düz sadece okusan 15 dakika.
Öyle.
O kadar olmaz. Yani bunun alternatifi şudur. The Verge falan gibi siteler günlük yapıyor biliyorsun.
Değil mi?
Her gün yapıyor. O zaman hafta sonunda konuşacak çok bir şey kalmıyor. O hafta sonunda şey yapıyor. Bir tane bombayı seçiyor. Onu ekstra konuşuyor. Konukla falan konuşuyor. O da güzel bir yöntem.
Biz de onu yapamayız.
Biz şu anda o şekilde çalışmamız mümkün değil.
Mümkün değil.
Evet.
Peki Levent abi, önümüzdeki hafta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tekno Seyir haftalık gündem değerlendirmesini sundu.